Dinledikçe dinlenen, özledikçe özlenen, kulaklarınızın pasını, gülen gözlerinizin mutlu yaşını silen podcast'iniz Var Bir Bildiğimiz başlıyor.
Herkese merhaba. RB Türkiye'nin podcast serisi Var Bir Bildiğimiz'de sıradaki yayınımıza devam ediyoruz. Bugün İrem'le birlikte mülakatlar ve işe alım süreçleriyle ilgili merak edilen sorular üzerinde konuşmak istedik. Eminiz bu konuyla ilgili birçok sorunuz var ve biz de bu podcast'imizde en azından bir kısmına cevap vermek istiyoruz. Bu arada kendimi tanıtayım. Ben Duygu, hijyen tarafında RB Hijyen Biriminin insan kaynakları direktörü olarak çalışıyorum.
Ben de İrem, RB Sağlık İnsan Kaynakları direktörü olarak görev yapıyorum.
Süper. İrem, istersen yavaş yavaş başlayalım. Biraz bize bahsedebilir misin? Mülakat nedir? Burada mülakatta amaçlanan nedir ve önemi nedir?
Çok teşekkürler Duygu. Aslında mülakat birçok kişinin bildiği, duyduğu, iş alımlarda kullanılan bir görüşme demek. Biz bu görüşmelerde temel amacımız karşımızdaki adayımızın elimizdeki işimize uygun olup olmadığını konuşabilmek, test edebilmek ve aynı şekilde adayın da bizimle beraber çalıştığını, mutlu olup olmayacağını iki taraflı bir şekilde analiz etmek. Bunu yaparken de hem şirketimizi tanıtıp hem adayımızı iyi bir şekilde tanıyıp birkaç soruyla onun geçmişini, yetkinliklerini, bilgi ve becerilerini anlamaya, irdelemeye ve kendi içimizde oluşmuş olan rolle bağlantılandırmaya çalışıyoruz.
Evet, aslında baktığımızda burada başka şirketlerin, farklı şirketlerin farklı uygulamaları, farklı bakış açıları olabilir. Biz bu podcast'imizde birazcık daha RB'deki uygulamalarımızdan bahsedeceğiz. Tabii global bir şirket olduğumuz için buradan diğer global şirketlerle benzer olan yanları da, benzer bakış açılarını da bulabileceğinizi düşünüyoruz. Ben biraz RB'deki işe alım sürecinden ve bizim önem verdiğimiz kısımlardan bahsedeyim isterseniz. Aslında bizim baktığımız en önemli şeylerden bir tanesi öğrenme çevikliği. Kişinin bir öğrenme çevikliğini aslında anlamaya çalışıyoruz. Burada birkaç tane farklı kısım var. Bir tanesi insan. Gerçekten kişi insanlara ilham olabiliyor mu? Bu kısımda neler yapıyor? İkincisi sonuç odaklılık. Sonuç çevikliliği var mı? Sonuca doğru giderken nasıl gidiyor? Diğerlerini arkasına alabiliyor mu? Bu önemli. Diğer bir kısım değişim. Değişim çok önemli. Değişime uyum sağlamak var, bir de değişimi başlatmak var. Buralarda neler yapıyor? Aynı zamanda mental dediğimiz duygu ve düşüncelerini aslında nasıl yönetiyor? Bu kısmı da anlamaya çalışıyoruz.
Bu son tarafla ilgili şöyle bir ekleme yapayım Duygu. Aslında duygusal ve düşünsel beceriler özellikle yönetim kategorisi için, yönetimsel pozisyonlar için inanılmaz önem taşıyor. Bir ekip yönetecekse eğer karşımızdaki kişi, şuna bakıyoruz. Bir, kendi duygu ve becerilerinin farkında ve bunları yönetebiliyor mu? İkincisi, ekibinin duygu ve becerilerinin farkında olup onları doğru bir şekilde rehberlik gösterebiliyor mu? Dolayısıyla iş liderlik seviyelerine doğru çıktıkça sadece kendini bilmek ve yönetmek yeterli değil. Bunu yaparken de karşı tarafın tüm duygularını ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlamak, dinlemek ve yönlendirebilmek çok kritik. Özellikle şu son COVID döneminde benim yönetici seviyeleri için yaptığım mülakatlarda en öncelikli sorduğum sorular bunlar. Burada sadece şunun altını bir çizmek istiyorum. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Mülakatlarda şöyle şeyler yaşayabiliyoruz. Bir soruda mesela o sırada adayın aklına tam bir şey gelmiyor ve belki hatırlayamıyor veya kendi başına bir şeyleri yaratmaya çalışıyor o sırada. Aslında bu bizim çok istediğimiz bir şey değil. Yani hem duygu ve düşüncelerinle ilgili anlatacağın konularda, ekibinle anlatacağın konularda şuna bence dikkat etmek önemli. Biz durumun farkında mıydık, anladık mı, elimizden geleni yaptık mı? Yaptıysak sonuç iki türlü olabiliyor biliyorsunuz. Pozitif veya negatif. Bence pozitifleri anlatıp onlarla gurur duyabildiğimiz kadar kırılganlıklarımızın farkında olup bazı yerlerde hata yaptığımızda kabul edip onların üzerindeki öğrenimlerimizi paylaşmak, bunu da açık bir şekilde, açık yüreklilikle anlatmak özellikle RB için inanılmaz kıymetli diye düşünüyorum. Bilmiyorum senin de ekleyeceğin bir şey var mı burada?
Evet, katılıyorum. Burada belki insan tarafına birazcık odaklanıp oradaki bakış açımızı da anlatabiliriz. Sonuçta hiçbirimiz tek başımıza çalışmıyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Ve birlikte çalışırken aslında gösterdiğimiz bakış açısı ve karşımızdakileri aslında nasıl hitap ettiğimiz, onları nasıl arkamıza aldığımız, nasıl birlik ve beraberlikle aslında işleri yaptığımız çok kritik. Belki değerlerle de devam edebiliriz İrem. Her şirketin aslında kendine özgü değer setleri var, değerleri var. Burada bizim Arbi'deki iş alım sürecinde önem verdiğimiz kısımlardan bir tanesi bu. Çünkü değerler Arbi'de böyle duvarda yazılan şeyler değil. Biz çalışanlarımızın aslında bunları gerçekten yaşamasını bekliyoruz ki zaten içeride olan bütün arkadaşlarımız bunları yaşıyorlar. O yüzden de mülakatı yaparken, karşımızdakini tanımaya çalışırken aslında bu değerler onun da değerleri mi? Biraz onu anlamaya çalışıyoruz. Baktığınızda bu değerler neler? Bir tanesi her zaman doğruyu yapmak. Her yerde ne koşulda olursa olsun doğruyu yapmak, bu bizim için önemli. İnsanı ve tüketiciyi ön plana koymak, ki dediğim gibi insan her zaman burada çalışan insan olabilir, karşınızdaki ekip arkadaşınız olabilir, hitap ettiğiniz tüketici olabilir. Onu ilk sıraya koymak, en iyisi için çalışmak, birlikte çalışmak ve her zaman daha farklı fırsatlar yaratmaya istekli olmak. Bunlar Arbi'nin değer setleri. O yüzden biz işe alım süreçlerimizde de aslında birazcık bunları arıyoruz. Bunlarla ilgili örnekler toplamaya çalışıyoruz.
Burada belki biraz kişisel değerlerden de eklemeler yapabiliriz Duygu. Şimdi Arbi'nin aslında çok yüksek bir performans kültürü var. Bu bir gerçek. Belli başlı yerlerde de kariyer anlamında çok güzel fırsatlar öneriyor ki biz buna freedom to succeed, yani başarı için özgürlükler diye tanımlıyoruz Türkçesinde. Dolayısıyla aslında odağında başarı olan, sonuç olan ve aynı zamanda bunu yaparken de karşı tarafa ve içinde bulunduğu topluma hizmet götürmeye çalışmak bence yine bu tam değerlerin tepesinde yazan bir şey. Bu ikisi el ele giderse uzun vadeli bir kariyerden bahsedebiliriz adaylarımızın nezdinde. Ama eğer ikisi baş başa gitmezse bu bir yerde iki taraf için de tıkanmalara yol açabiliyor. O yüzden ben hep mülakatları şöyle değerlendiriyorum. Biz adaylarımızı değerlendirdiğimiz kadar hani aradığımız değerleri onlarda görüp istemek neticesinde devam ettiğimiz kadar adaylarımızın da şirketin değerlerini çok iyi anlayıp gerektiği yerde iyi hazırlanıp kendilerini bu resimde görebiliyorlar mı? Geleceklerini buralarda şekillendirebiliyorlar mı? İyi anlamaları lazım. Çünkü artık öyle bir dönemden geçiyoruz ki günün sonunda iş hayatıyla özel hayat birbirine çok keskin çizgilerle ayrışmıyor. Yani kendi hayatımızda istediğimiz bir amaca doğru giderken mevcut içinde çalıştığımız şirketin de o amaca paralel gitmesi ve benzer değerler göstermesi bence bu anlamda inanılmaz kritik. Burada belki şundan bahsedebiliriz bu kısmı bitirmeden önce. Peki son dönemlerde mülakatlar nasıl oluyor? Yani son dönemlerde işte fiziksel olarak göremiyoruz birbirimize. Bir odada karşılıklı oturamıyoruz. Bir mülakat masasında bir şeyler yiyip içemiyoruz. Hatta burada belki bir espri yapabilirim. Genelde adaylar gelip toplantı odasına oturduğunda kolay buldunuz mu yerimizi, nasıl geldiniz, yolculuk nasıl geçti diye bir buz kırıcı sorumuz olurdu. Artık bu yerine işte Zoom'a kolay bağlanabildiniz mi, Teams'e kolay bağlanabildiniz miye doğru geçiş yapıyor. Dolayısıyla artık belki de uzun bir süre fiziksel mülakatlar yapamayacağız. Bu bence şu anlamda kritik. Aynı potansiyel, aynı fonksiyonel yetkinlikler, değer setlerini taşısak bile özellikle bu uzaktan bağlandığımız mülakatlarda enerjimizi, tutkumuzu karşı tarafa doğru bir şekilde geçirmek bence inanılmaz kritik. Bazen şu gelebiliyor, işte kameramız açık olsun mu mülakat sırasında, kılık kıyafetimiz nasıl olsun, bununla ilgili neler yapalım diye. Ben öncelikle şunu öneriyorum kendi mülakatları yapan yöneticilerimize de. Kameraların açık olması, birbirimizi görmemiz ve insan insan gerçekten göz göze bir iletişim kurabilmemiz anlamında inanılmaz kritik. Her iki tarafında birden bunu en başında yapmasını ben öneriyorum. Çok da bir farklı özel bir sebep yoksa. İkincisi, ben başarı için giyinmeye inanan bir insanım. Başarı ne demektir bir mülakatta? Yine aynı şekilde bir ofise gittiğimizdeki gibi hazırlanmamız. Gerçekten hani sabahsa mesela sabah saatinde uyanarak, uyanmış olarak, o ilk kahvemizi içmiş olarak mülakata katılıyor olmamız. Belli bir şekilde de işte bir yine basit bir gömlek olabilir, belki kadınlar için ufak takılar veya hafif bir makyaj olabilir. Hazırlandığımızı ve oraya aslında en önemlisi önem verdiğimizi anlatacak bir duruş ve bir düzen içinde bulunmamız bence inanılmaz kritik. Nasıl ki fiziksel ortamda bir ofise gidiyorsak veya toplantı odasına gidiyorsak bu şekilde uzaktan yaptığımızda da aynı ilgi ve alakayı, özeni gösterelim derim Duygu.
Peki İrem, mülakatlarda kullandığın birkaç tane soru örneği verebilir misin bize?
Bence önemli bir konu Duygu bu. Bu bize belki bugüne kadar en çok sorulan sorulardan da bir tanesi. Çok klasik bir soru şöyle olur. Buna zaten bence adaylar bir şekilde kendi özgeçmişleri üzerinde çalışırken de hazırlanmalılar. Belli bir proje üzerinde, belli bir sorumluluk üzerinde çalıştığınız, üzerinde sonuç aldığınız konu neydi? Siz neler yaptınız bunlara karşı? Bu bir sorun olabilir, bu belki yaşanmış bir proje olabilir. Siz neler yaptınız? Bunun sonucu ne oldu? Ve nasıl geri bildirim aldınız? Bu aslında bizim STAR metodu dediğimiz, İngilizcesi Situation, Task, Action ve Result olarak yöneticilerimize de anlattığımız, adaylarımıza da zaman zaman paylaştığımız bir akışı olan sorunun aslında içinde bulunduğu bir yapı. Bunu farklı şeylere uyarlamak mümkün. Şöyle diyebilirsiniz mesela, yaptığınız bir hatayı düşünün. Bu hatayı nasıl bir ortamda, nasıl bir şekilde yaptınız? Sizin buradaki aksiyonunuz ve çevrenizin aksiyonu nasıldı? Nasıl bir sonuç aldınız? Bundan ne öğrendiniz, ne çıkardınız? Bugün geriye dönüp baksaydınız neyi yapardınız ve neyi yapmazdınız? Bu mesela son derece yapılandırılmış. Belki bu şekilde benim gibi üst üste sorulmaz yönetici tarafından ama bir şekilde aranan cevap genelde bu 3-4 sorunun toplam bir cevabıdır. Bunu yapmak için aslında hazırlık bence önemli ama Duygu'nun söylediğine katılıyorum. Yapma bir hazırlıktan bahsetmiyoruz burada. Burada bir rol yapmadan da bahsetmiyoruz. Burada aslında son derece açık ve doğal bir şekilde size sorulan sorunun yanıtını o şekilde karşı tarafa geçirebilmekten bahsediyoruz. Özellikle fiziksel yapamadığımız dönemde biraz önce söylediğime paralel söyleyeceğim. Hikayeleştirerek anlatmak çok kritik. Sadece burada hikayeleştirirken şuna dikkat etmek lazım mülakatlarda. Eğer toplu olarak hareket edilmişse, yani bir ekip çalışması içerisinde sonuç alınmışsa hep biz yaptık, biz yaptık, biz yaptık diye anlattığında aday bir yerden sonra mülakatı yapan kişi durup şunu sormak istiyor. Hangisini siz yaptınız, hangisini ekip yaptı? Yani bunu anlatırken aslında belirli bir kırılımda anlatmak, sizin fikrinizse eğer o şey, o fikrin altını çizmek veya ekip olarak hareket ettiyseniz bunu da bence saklamamak lazım. Bu önemli, çok önemli bir şey. Hatta RB'de biz şuna şöyle diyoruz. Kazanın beraber ortak bir başarı yaratabilmek. Dolayısıyla bunu da güzel bir şekilde anlatabilmek ama ikisinin ayrımını yapmak ve mutlaka sayılardan da faydalanmak. Özellikle mesela pazarlama rolleri için sadece pazar payı değil, aynı zamanda ciro, müşteri, farklı kanallardaki realizasyonlardan bahsedebilirsiniz. Veya finans için mutlaka oradaki çeşitli skorlar, değerlemeler, raporlamalar, bu raporlamaların doğruluğu gibi. Yani şu anda inanılmaz derecede farklı şeyler sayabiliriz ama günün sonunda her fonksiyonun, her konuştuğunuz işin belli bir KPI vardır, organizasyondaki karşılığı vardır. Bu karşılığı paralel bir şeyleri mutlaka ve mutlaka mülakatlarda söylemeniz kritik olur. Eğer karşınızdaki kişi, mülakatı yapan kişi tatmin olmadıysa zaten bunu size sorar. Ve aslında ilk mülakatın başında soru şeklinden o kişinin ne kadar data almak istediğini anlarsınız. Eğer o data ihtiyacı yüksekse lütfen soruların devamında yüksek datalar vererek devam edin. Ama eğer kişi belli bir kısmı çok fazla irdelemiyorsa ve sizin anlattığınız yeterli oluyorsa da gereksiz ayrıntılardan bence kaçının. Bu anlamda karşınızdaki mülakatçıyı da iyi okuyun derim.
Evet, aslında bu anda kalmayla çok alakalı. Eğer orada gerçekten o anda kafanızda neler olduğunu düşünmek ve planlamak yerine karşınızdaki size ne sormak istiyor, nasıl soruyor, bunlar da orada olursanız ve onu iyi analiz ederseniz cevaplarınız da o şekilde olacaktır. Bir iki eklemem daha olacak. Hatalardan öğrenmek çok kritik İrem, senin söylediğin gibi. Ve bu kısımda hazırlık gerekebilir. Çünkü genelde başarılarımızdan bahsetmek isteriz mülakatlarda ama hatalarımız bize daha çok şey öğreten aslında kısımlar oluyor. O yüzden hazırlık yapıp hani iş hayatınızda, staj hayatınızda, projelerinizde ne hata yaptınız ekip olarak ya da kişisel olarak ve onlar size ne öğretti? Bunlar çok kıymetli kısımlar. O yüzden onlara hazırlıklı olmak pozitif bir şey. Bir diğer şey de gene İrem'in bahsettiği gibi spesifik olmak çok önemli. Gerçekten siz mi yaptınız? Ekip mi yaptı? Sizin oradaki katkınız ne oldu? Ekipçe yapmış olabilirsiniz ama ekibin çalışmasına bir katkıda bulunmuş olabilirsiniz. O yüzden sizin spesifik katkınız ne oldu ve nasıl bir fark yarattınız? Bunu özellikle belirtmek aslında karşınızdakinin çok daha sizi iyi anlaması konusunda önemli. İrem, başta şeyden bahsettik. Aslında mülakat sadece kişinin şirketi tanıması değil, şirketin kişiyi tanıması ve karşılıklı aslında bir sözleşme yoluna girilmesi. Bu konuda neler diyorsun?
Aslında bence bir kişi bir işe başvururken sadece o işe değil, o şirketteki çalışanlara başvuruyor, o şirketteki liderlere başvuruyor, o şirketteki ortama, haklara, bakış açısına başvuruyor. Dolayısıyla iyi anlamak çok kritik. Şunu söyleyebilirim. Lütfen özellikle soracağınız kişileri iyi belirleyin. Yani bir şekilde şirketi araştırırken veya çalışacağınız kişiyi araştırırken her yere her şekilde sormak, bütün kaynakları kullanmak doğru olmayabilir. Orada kendinize belli başlı kanallar tanıyın. Mesela halihazırda o şirkete çalışan arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Şirketin sosyal medya hesaplarına bakabilirsiniz. Özellikle oradan ayrılmış kişilerin neden ayrıldığını veya bir şekilde ne gibi deneyimler yaşadığını anlayabilirsiniz. Birçok farklı kaynaktan öğrenebilirsiniz ama şunu emin olun ki hiçbir şey hakkında tamamen olumlu bir şey duyamazsınız. Yani her şirketin hem fırsatları hem de gelişim fırsatları vardır. O gelişim fırsatlarını da mutlaka iyi ayırt etmeniz önemlidir.
Evet İrem, dediğin gibi aslında bu karşılıklı verilen bir karar ve şirket nasıl çalışanını seçiyorsa çalışanlar da o şirketi kendileri seçiyorlar ve bu bir yolculuk. Baktığında burada çalışan için önemli olan şeyler nelerse birazcık onları değerlendirmeleri ve şirketin vaadiyle onların aslında istediği şeyler uyuyor mu, o değerlendirmeyi yapmaları gerekiyor. Şirket size ne kadar inisiyatif veriyor, size ne kadar söz hakkı veriyor ve siz aslında bunu almak için ne kadar heveslisiniz? Ya da bir şirket size ne kadar gelişim imkanı veriyor, eğitim fırsatları veriyor, farklı fırsatlar yaratıyor. Bu sizin için önemliyse o zaman bunun değerlendirmesini yapmak gerekli. Global kariyer fırsatları, eğer bir gün hani yurt dışına çıkıp çalışmak istiyorsanız buna göre değerlendirme yapıp başlangıç noktanızı belirlemeniz çok kritik. Baktığınızda çalışana söz hakkı vermek, çalışanı dahil etmek aslında önemli noktalardan bir tanesi. Bizim bunu RB'de iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü baktığınızda RB'de hem bağlılık komitesi, hem gençlik komitesi, hem sürdürülebilirlik komitesi birçok komitemiz var ve aslında çalışanlarımız bu komitelere girip birçok proje bulup, proje üretip bunları getirerek aslında aksiyonları kendileri alması sağlanıyor. Bununla birlikte şirketlerin ne kadar aslında size, sizin sağlığınıza hem fiziksel hem ruhsal sağlığınıza önem veriyor. Bunlara ne kadar hani sizi destekliyor? Bunlar da kritik şeylerden birkaç tanesi.
Kesinlikle Duygu, katılıyorum söylediklerine. Şimdi aslında bence bu podcast'te bayağı bir öğeye değindik mülakatın içerisindeki kritik öğeleri. Şöyle müsaadenle bir toplayayım diyorum. Biz aslında neye bakıyoruz? Çalışanın şirketi iyi araştırması ve iyi hazırlanması. Şirketin çalışanını iyi anlaması, CV'sinin üzerinden gitmesi, soracağı soruları belirlemesi, yetkinlik analizini iyi yapacak şekilde kendini konumlandırması. Mülakatın çalışan tarafıyla da şirket tarafıyla iyi hazırlanılarak bu hem kılık kıyafetten tut da oturacağın yer, konuşacağın ses, teknik yeterlilikler ve benzerinden tut. Birçok farklı öğe hazırlanacak şekilde konumlandırılması, organizasyonun yapılması, soruların doğru sorulması, adayın doğru taraftan yanıtlaması ve belki de biraz önceki konuşmamıza ek olarak adayın da doğru sorular sorması mülakatın başarısı anlamında bence çok kritik. Bazen şöyle sorular gelebiliyor. Diyelim mülakatta sorular soruldu, cevaplar verildi, motivasyonlar iyi anlaşıldı. En son olunca genelde denk geliyor ama bundan önce de olabilir. Soracağınız sorular var mı diyoruz biz adaylara mesela. Orada adaylar siz zaten biliyorsunuz ama biraz süreç hakkında bilgi verir misiniz diyebiliyor. Veya bu pozisyonun ücret ve yanaklar beklentileri nasıldır gibisinden bazı sorular gelebiliyor. Buraya kadar eğer aday herhangi bir soru sormamışsa bu sorunun en sona kalması çok jenerik geliyor bana. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Bu kısım çok önemli çünkü ben mülakatın ortasında genellikle sorularınız var mı diye böyle biraz mülakatı da bölerek soruları almaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten o merak çok kritik. Kişi neyi merak ediyor o da kritik. Yani sadece sürecin nasıl sonlanacağı değil ya da nasıl devam edeceği değil. Organizasyon nasıl, bağlı olduğu yönetici ne bekliyor, şirket ne bekliyor, 6 ay içinde yaratacağı fark nedir? Mesela bunlar çok güzel sorular. Çalışan geldi, başladı işe ve 6 ay içinde ondan beklenen ne? Nasıl bir fark yaratması bekleniyor? Ondan önce ayrılan bir kişi mi olmuş? Neden ayrılmış? Bunlar aslında çok böyle çeşitlendirilebilecek farklı farklı sorular. O yüzden buradaki tavsiyemiz mutlaka soru sorulması. Ama bunlar önceden hazırlanmış böyle yazılmış sorular değil. Gerçekten orada anda kaldığınızda o merakınız uyanacak senin dediğin gibi. Ve aklınıza gelenleri orada sormanız önemli. Karşınıza o enerjiyi, isteği ve motivasyonu göstermek adına da kritik.
Kesinlikle. Burada en son yine bize sorulan sorulardan bir tanesini daha gündeme getirmek istiyorum. Sorularımızı sorduk, bir şekilde kapanışımızı yaptık, süreç hakkında bilgi verdik. Belki referans kimler alınabilir vesaire gibi hani bu bilgiler de verilmiş olabilir. Adaylarımıza şöyle şeyler oluyor. Ücret yanaklar konusuyla ilgili ben burada bunu söyleyeceğim. Kendi paketimi doğru bir şekilde mi söylemeliyim ve bunu yaparken de beklentimi nasıl belirtmeliyim? Şimdi bu aslında bence önemli ve kritik bir şey. Şu olabilir, siz belki mevcut pozisyonunuzda farklı sebeplerden, içeriden yükseldiniz, farklı bir şeyler oldu. Belki istediğiniz kadar ücret yanaklar veya benzer paketlerde orada değilsiniz. Burada eğer kendi paketinizi söylemek istemiyorsanız ki söylemeyebilirsiniz, beklentinizi doğru şekilde ifade etmenizi çok önemselim. Mesela ben geçen gün kendimden bir örnek vermem gerekirse A veya 1,5 A diyeceğim. Yani kendisi veya 1,5 katı arasında aday tarafından bir aralık aldım. Maaş aralığı aldım beklenti olarak. Bu sizin için doğru bir işaret vermez. Şöyle yapmanız gerekir. Bir aralık verecekseniz de birbirine çok yakın bir aralık verebilirsiniz ama ben çok fazla şunu önermiyorum. Yani şu rakamla şu rakam arasında olsun. Bence bu doğru bir şey değil. Benim beklentim bu seviyelerde. Etrafında dans edebilirim. Siz etrafında dans edebilirsiniz. Tek kriterim bu değil. Ama benim için şu kısımları bu paketin önemli. Mesela diyelim evliyseniz ve çocuğunuz varsa belki bir aile sağlık sigortasını olmadan düşünmem. Vesaire diyebileceğiniz, karşı tarafa da dans edebileceği esnekliği verebileceğiniz ama sizin de tam ve eksiksiz beklentinizi içermeyen bir şekilde konuşmanız bence çok önemli. Mevcut paketinizi vermek istemiyorsanız vermek zorunda değilsiniz ama bir sonraki teklif size yüksek gelsin diye olmayan bir rakamı da söylediğinizde inanın bu karşı taraf, bu yönetici olabilir, İK'cı olabilir, bunun doğru olmadığını çok net bir şekilde anlayabilir, algılayabilir. Çünkü bizim maaş aralıkları ve pazar araştırmaları gibi bazı bilgilerimiz oluyor. Oralarda kendiniz hakkında da bence doğru olmayan bir algı yaratmayın. Vermek istemiyorsanız vermeyebilirsiniz. Beklentinizi çok doğru şekilde ifade edin. Kırmızı çizginizi düzgün bir şekilde ifade ederseniz zaten eğer bir sonraki aşama şirket sizin beklentinizi karşılayamıyorsa gelmeyecektir ki gelmemesi de daha iyidir. Çünkü bu zaman zarfında hem siz hem şirket bence boşuna vakit kaybetmemiş olur. Bu bence konuşulmayan gerçeklerden bir tanesiydi ama burada da yeri gelmişken duygu söylemeden edemedim açıkçası.
Evet, burada önemli olan şeylerden bir tanesi de genelde şirketler tek bir mülakatla alım yapmıyorlar ve birkaç tane mülakat, en azından birkaç tane farklı aşamadan ve iş görüşmesinden geçiyor olabilirsiniz. Bizde de bu şekilde farklı görüşler alınarak aslında bu kararlar veriliyor ve hani tek bir kişinin, hani tek bir İK sorumlusunun ya da tek bir yöneticisinin geri bildirimiyle değil. Aslında bu da önemli olan noktalardan bir tanesi. Sizin aslında burada dikkat edeceğiniz şey de herkes aslında önemli olan, sizin için önemli ve fark yaratmış şeyleri herkese doğru şekilde anlatmak. Her aşamada kendinizi doğru bir şekilde ifade ettiğinizden emin olmak. Bunun için notlar alabilirsiniz. Kendinizi bu anlamda gözlemleyebilirsiniz.
Kesinlikle. Bize gelen soruların çoğunu yanıtladık diye düşünüyorum Duygu. Bizi dinleyen herkese buradan çok teşekkür ediyoruz. Gayet keyifli ve dolu dolu geçti. Bizi bundan sonra hem RB Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından hem de Spotify kanalımızdan takip edebilirsiniz. İnşallah sizler için de faydalı olmuştur diyorum.
Evet, umarım keyifli ve faydalı olan bir podcast olmuştur. Bizi takip etmeye devam edin.